Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacıgan'dan Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin. Hepinize hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam.
Ben de buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize saygılar, sevgiler sunuyorum. İnşallah yine faydalı bir program olur hem bize hem de kıymetli dinleyicilerimize.
İnşallah hocam, yine her zamanki gibi güzel mesajlarla dolu. Sizin de açıklamalarını çok güzel bir şekilde yaptığınız, o mesajlardan da belki de dinleyicilerimize hisseler vereceğimiz bir program olmasını arzu ediyoruz inşallah.
İnşallah.
İmam Rabbani'nin Mektubat-ı Rabbani isimli eserinin 198. mektubuna gelmişsiniz hocam. Mektup Hanlar Hanı'na yazılmış.
Allah razı olsun. Yani İmam Rabbani sultanlara mektup yazan, sultanlarla, devlet idarecileriyle güzel bir ilişki kuran Allah dostu bir insan. Bu manada bize örnek, çünkü günümüzde de hakikaten Numan Bey kardeşim bunun yapılması lazım. Siyasilerimiz, yani tasavvuf hiçbir zaman direkt siyasete girmez.
Evet.
Parti kurmaz, direkt efendim bir şey adayı olmaz ama Allah dostları, Hüdayi Hazretleri'nde var bu, Hacı Bayramı Veli'de var, Akşemseddin'de var, değil mi? Tarihimizde okuyoruz. Ne yapmışlar? Her biri bir sultanın koltuğuna girmiş. O sultanı sapıtmaktan, yanlış karar vermekten, nefsiyle hareket etmekten muhafaza etmiş. Bugün hakikaten buna çok ihtiyaç var. Yani siyaset hakikaten zor bir saha. Orada temiz kalmak kolay bir iş değil ama o zaman hocam kötü diye ve yani zor diye bırakalım mı bu işi? Hayır, Müslüman zora talip olacak. Her zaman idarecilerimiz, belediye başkanlarımız, okul müdürlerimiz fark etmez. İdareci yani birisi okulunda padişahtır. Üniversitesinde rektör efendim işte sultandır. Diğeri efendim şehrin işte belediye eminidir. Eminül belediyedir. Bunlara sahip çıkmak lazım. Yani yardımcı olmak lazım. Hakkı ve hayrı tavsiye etmek lazım. Hata yaptığı zaman gidip güzel bir dille, tatlı bir üslupla uyarmak lazım ama sırf Allah rızası için. En ufak bir maddi menfaat kokusu olursa tebliğ yerini bulmaz. Hatta diyor ki sufiler, bir adama karşı kalbinde bir kin varsa o adama hakkı söyleme. Şimdi çok enteresan değil mi?
Evet.
İlginç. Yani ben şimdi size kızgınım mesela. Şahsi bir aramızda sıkıntı olmuş.
Evet.
Sonra sizin bir hatanızı görüyorum. Hemencecik böyle bir ayet hadis okuyarak tepenize binmek istiyorum. Olmadı şimdi. Diyor ki Şeyh Zaruk denen bir Allah dostu sufi var. Hak diyor senden intikam alır. Çünkü Allah, sen hakkı kendi nefsi kinine alet
ediyorsun.
Yani belki aramız çok iyi olsaydı ben sana bunu söylemeyecektim. Muhabbetimiz çok iyi olsaydı o hatanın görmezden gelecektim.
Yani absorbe edecektim.
Evet. Yani bu önemsiz bir hata diyecektim belki. Veya sizi uyarsam bile çok tatlı bir dille uyaracaktım.
Evet.
Ama size kızgın olduğum için, şimdi bu çok oluyor politikada. Mesela bir adam bir siyasiye kızıyor. Efendim Cumhurbaşkanımıza, Başbakan'a veya başka bir, aman Allah'ım ver yansın ediyor. Böyle yalan, yanlış, araştırmadan her duyduğu lafa inanarak siyasiyi, idarecimizi karalıyor mesela. Şimdi oldu mu?
Olmadı.
Nefis adına yapıyorsun sen orada. Hakkı söylemek için değil. Hak da sana ne oluyor? Yani mesela bu hani işte 17-25 Aralık'ta ne oldu? İşte siyasi yolsuzluk yapıyor falan filan diye.
Evet.
Dertleri başka da adamların. Yolsuzluk falan değildi yani. Keşke öyle hani samimi olsalardı davalarında. Tamamen hakkı alet ettiler.
Gerçeği önce saklayıp sonradan ilan ettiler.
Hayır, birkaç insan hata etmiş olabilir. Belki o ufak hatayı da onlar düzeltilebilirdi ama bunları kayıt altına alıp büyük mercekle büyüterek,
evet,
vatandaşın gözünün önüne sürerek niyetleri başka.
Evet.
Ama tabii zehri bile biliyorsun böyle gümüş tepside, altın kasede sunarlarmış eskiden. Yani böyle hani kötü bir
şeyde
içmez
değil.
Kimse, evet. Çünkü.
Evet.
O yüzden hakkı da alet etmeden yani idarecilerimize merhamet ederek, dua ederek. Çünkü idarecilik zor iş.
Evet.
Yani her Allah'ın anında bir karar veriyorsunuz. Yani sen ben mesela önemli bir kararı belki haftada bir kere veririz. Bu da, evet, ailemizle alakalıdır.
Evet.
Çok çok hata yapsak çocuğumuzun kötü bir okula gitmesine sebep oluruz. Evet. Sıkıntı yok ama bu idareci kesimi her an bir karar veriyor. Şu kanun şöyle çıksın, şu efendim işte mahallemize şu yatırımı yapalım, şu ilimize şu köprü yapalım veya şu okula şunu yapalım, yapmayalım. Yani o kadar zor ki işleri, Allah onlara kolaylık versin. Ben çok her zaman dua ederim idarecilerimize. Evet. Hatta diyorum ki idarecilerimizin pek çok hatalarını da kasıt olmazsa absorbe edelim. Sen o kelimeyi kullandın diye söylüyorum,
evet,
Norman Bey. Çünkü idarecilik demek, ne yapsın adamcağız? A dese %50 insan memnun, B dese diğer %50 memnun. Evet. Diğer %50 memnun olmayacak bundan.
Yani memnun olmayan birileri çıkacak mutlaka verdiği her kararda.
Bu nefsimizle alakalıysa aman onu problem etmeyelim.
Tamam.
Benim maaşıma zam yapılmadı mesela diyelim ki.
Evet.
Ya boş ver, yapılmasın. Ha dinle, imanla, ahlakla alakalıysa, hı hı, o zaman bunu düzeltmeye çalışalım. O yüzden İmam Rabbani Hazretleri bu manada bütün hepimize çok güzel bir örnek. Hanlar hanı şimdi yani.
Evet.
Kolaymış yani şimdi bir hana mektup yazıyorsun. Hani bir örnek de vereyim madem biraz da konu güncelleştirelim. Hı hı. Ahmet Sultanahmet'in banisi değil mi? Sultanahmet Hazretleri padişahımız. Hı hı. Hüdayi'ye bir mektup gönderiyor. Diyor ki mektupta şöyle. Şimdi Nemçe kralı yani Avusturya kralı.
Evet.
Güreş ettik. Beni tuttu, çarptı sırtımı, yere vurdu güreşte. Yani tuşa geldim diyor.
Rüyasını da görüyor.
Rüyasını görmüş. Hı. Şimdi bunun yorumunu yap diyor. Bütün saraydaki vezirler.
Hadi bakalım.
Padişahım diyorlar çok açık bir rüya bu yani. Kusura kalma ama İngilizceyiz. Aman sakın ha. Avusturya dalaşmayalım.
Ya.
Avusturya tahrik etse bile tuzağa düşmeyelim. Biz, hı, zayıf, ordumuz zayıf. Avusturya güçlü. Bizi yenecek. Uzak duralım.
Evet.
Tabii 3. Ahmet, Sultan Ahmet mücahit bir padişah. Ben bunu diyor bir de Üsküdarlı Aziz Hüdayi'ye sorayım bakayım. Hı. Allah dostu bir insan. O ne diyecek? Kendisine işte mektup gelmiş. Güzel bir kılıf içinde. Daha mektup almadan cevabını hazırlamış gönderiyor. Diyor ki padişahım insanın en güçlü yeri
sırtı.
Sırtı. En ağırlık çeken en güçlü şey de yani suya bir taş koysan durur mu üzerinde? Durmaz.
Durmaz.
Yer ama sağlamdır. Yerin üzerine tonlarca yük yiyoruz değil mi?
Evet.
Tırlar geçiyor.
Evet.
Ne bileyim gökdelenler yapıyoruz. Yer o sıkleti o ağırlığı kaldırıyor.
Kaldırıyor.
Demiş en sağlam yerdir. En güçlü bedenimizdeki uzuvumuz da sırtımızdır. İnsan sırtıyla 100 kiloyu taşır. İkisi birleşince demiş Allah'ın izniyle sen yeneceksin. Şimdi ben diyorum
Allah
ki
Allah
bu mektubu Allah yazmak kolay. Ben de yaparım yorumu da. Senin yorum yaptığın adam padişah.
Evet.
Diyelim ki padişah Nemşe'ye gitti.
Güvendi. Gitti,
yenildi geldi.
Evet.
Acaba kelle gider miydi gitmez miydi? Kelle gitmese bile baya bir yani Hüdayi Hazretleri için sıkıntı olurdu.
Evet.
Ama o hak dostu cesaretle bunu yazmış. Kendi şeyine, keşfine de güveniyor. Hakikaten de tabii savaşı kazanıyor Sultan Ahmet. Şimdi Hanlar Hanı, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, yani diğer bakanlarımız, herkes, bütün bu ülkeyi yöneten idarecilerimiz, bizim veliül emrimiz.
Evet.
Onlara efendim böyle hata kusur yaptığı zaman nezaketle, güzellikle,
evet,
menfaat şişesi olmadan.
Evet.
Yani şunu uyarırsam bana menfaat dokunur olmayacak kesinlikle.
Evet.
Çünkü menfaat kokusu girdiği anda,
evet,
hakkı da söylesiniz, ayet de okusanız, hadis de okusanız inanın tesir etmiyor.
Evet.
Karşıdaki kalbe malum oluyor ki bu adamın benden menfaati var.
Evet.
Bana okuduğu Kur'an-ı Kerim'de sırf kendi menfaati için diyor. Evet.
Üstelik bugün iletişim kanalları daha açık olduğu için hani eskiden belki krala veya padişaha mektup yazmak diyelim ki zordu ve herkesin belki ulaştırabileceği bir şey değildi. Bugün iletişim yolları açık olduğu için hem Cumhurbaşkanımıza hem Başbakanımıza hem dünyanın öteki tarafındaki bir devlet başkanına çok rahat bir şekilde mektup yazabilirsiniz.
Abi de şu var Numan Bey, çok iyi bir konu değil. Allah senden razı olsun. Şimdi yani geçen bir alışverişe gittim. Bütün mağazalar ya öyle yüksek artırmışlar ki evvelden biraz daha sesi düşüktü. Ya diyorum bak sabah erken giderim alışverişe ki yani vaktim kaybolmasın trafiğe takılmadan erkenden,
evet,
göreyim geleyim derim. Atıyorum 10'da açılıyorsa mağaza ayakkabı lazım. 10'da gider. Onu içeri geçer. Alırım, evet, ayakkabımı. Gelmek isterim.
Evet.
Bir ben varım mağazada. Ya şey müziği birazcık sesini kısar mısınız? Hani gerek yok. Ben buraya diyorum ayakkabı almaya geldim. Yani müzik dinlemeye gelmedim. Ben bu müziği evine dinlemiyorum.
Evet.
Çok çirkin sözleri olan, kulak tırmalayan batı müziği. Biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilk yıllarında bunu zorla dinletmişler. Yani
batı
devrim tabii yani Osmanlı'dan kalan o bizim klasik halk müziğimiz yasaklanmış.
Hı hı.
Zorla batı müziğini dinletmişler yıllarca radyolarımızda. Beyefendi kapatamayız. Merkezi sistem diyor yani. Kardeşim yani ben sana ayakkabı almaya gelmişim. Burası bir hani
Ankara'ya mı bağlı deseydiniz merkezi,
evet,
sistem derken.
Çok ilginç Numan,
evet,
Bey. İlginç yani şimdi bütün büyük bu markalar merkezi sistemden kontrol ediyor müziğini falan filan. Oradaki kasiyer bile, oradaki çalışan bile müziğin sesini düşüremiyor. İyi de kardeşim sen bu hakkı nereden buluyorsun? İnşallah ben şimdi belediyeye mesela şikayet yazacağım bundan sonra.
Evet.
Buradan şeyimizi de uyarıyorum. Bir reklam gördüm giderken. Acayip böyle üstü başı dağınık, yırtık bir hırpani kıyafette bir resim. Kadın resmi koymuşlar büyükçe bir panoya.
Evet.
Altına da bu sensin diye. Hanımlarımıza yani rol model zorla. İyi de kardeşim, yani bu sensin diyorsun da, ya ben o değil olmak istemiyorsam.
Sen kimsin diye soruyorsun.
Sen kimsin peki, evet. Sen? Ben dedim ki oraya acaba bir Burkalı Hanım resmi koyup da altına bu sensin deseydik. Türkiye kıyamet ayağa kalkardı. Kalkmaz mıydı?
Kalkardı.
Bir İslam ülkesinde değil mi?
Hı-hı.
Kıyamet kopardı.
Kopardı. Maalesef.
Yani bu işte efendim mahalle baskısı derlerdi. Müslümanlar falan. Ama bunun tersi olduğu zaman bizim kesimden bakıyorum.
Evet.
En ufak bir tepki yok. İnşallah yani e-mail çekerek mesela belediyeler mağazalardaki müzik şeyini ayarlayabilir. Niye ayarlayamasın? Hatta belediye tesislerine gidiyorsunuz.
Evet.
Yani akşam üzeri bir belediye tesisinde yemek yiyoruz. Yani ondan sonra bir batı müziği. Ya dedim kardeş, bunu kasar mısınız? Yani dinleyen yok, bir ben varım. Evet. Bir işim var. İşte birkaç kapalı yani mütedeyyin aileler var. Beyefendi kapatamayız. Ya sen arkadaş, devletin bile kanunu değişiyor da.
Evet.
Bir yani müşteri veli nimet değil midir? Haklı, evet. Değil midir? Şimdi bak, hanlar hanına yazmış ecdadımız. Biz şimdi üşeniyoruz. Bir belediye başkanımıza mesaj çeksek, evet. İllaki.
Suçun ucunda her şey yani.
İllaki ciddiye alırlar. Evet. Yani lütfen Müslümanlar olarak daha dinimize yapılan saldırılara duyarlı olalım. İmam Rabbani bunun örneği.
Hakkımızı aramak da gerekiyor hocam. Yani orada müzik tercihinde de bulunacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki madem sesini kısmıyorsunuz, o zaman ben mesela
kapat ya.
Sultaniye'ye makamından bir şey istiyorum. Yani onu, evet. Çalın. Bana niye bunu denetlemek zorundasınız falan diye belki sizin...
Yani şu anda Türkiye'de, evet. Müthiş bir saldırı var.
Evet, maalesef.
Çok korkuyorum. İnşallah yani 15 Temmuz'da halkımızın gerçek kahramanlarını gördük ama,
evet.
Her an İslami kimliğimizi aşındırıyorlar.
Ama şeye baktınız mı hocam, 15 Temmuz'da köprüye çıkanlarla bizim reklamlarda bize gösterilen insanlar birbirine benziyorlar mıydı? Benzemiyorlardı.
Yani, oraya girmeyelim yani, şimdi sen.
Ama şöyle düşünün hocam, kültürümüzü nasıl
orada
empoze ediyorlar?
Şimdi bizim...
Bir içecek, bakın hocam, bir içecek, evet. Markası, bir içecek reklamında bir aile oturuyor. Ondan sonra bir yemek yiyor ve iftar açıyor, fark etmez. İftar açan aile bile bizim kendi ailemiz değil hocam. Bize benzemiyor yani.
Anladım, bir Müslüman ailesine benzemiyor diyorsun.
Benzemiyor hocam.
Kasten yapıyorlar. Evet. İslam'ın içini boşaltmak, evet. için yapıyorlar bunları. Ya bunları tepki göstermemiz lazım.
Göstermemiz lazım.
Mesela ilginçtir. Hiçbir Türkiye'de oynayan hiçbir reklamda bir dindar hanım, kapalı hanım olmaz.
Olmaz, evet.
Peki bu ülkede en azından %50-60 bir kesim dindardır. Evet. Dinini, hı. yaşıyor. Yani sen buna mal satıyorsun ama,
evet.
Sattığın insanı yok sayıyorsun. Evet. Bu ne kadar bir ticari olarak bile büyük bir haksızlık değil,
haksızlık
mi?
Haksızlık da bunu biz üzerimize almamız gerekmiyor mu hocam?
Almamız,
sen bana bu
haksızlığı kesinlikle
nasıl yaparsın diye almamamız gerekiyor.
Şimdi yani, almayınca firmalar, evet. kendi kafalarına göre veya işte bu İslam ülkesinde basit bir gazoz reklamı bile, evet. dondurma reklamı bile, evet. çok çirkin.
Çirkin, evet.
Şeyler böyle şuur altında kötü tesirler, evet. bırakacak.
Evet.
Cinsellik uyandıracak, evet. reklamlar yapıyorlar,
evet,
mesela.
Evet,
o yüzden muhterem dinleyicilerimiz, madem ki İmam Rabbani Hazretleri büyük Allah dostu, bütün tarikatların yani kabul ettiği bir insan, müştehit bir insan, hem tarikatta, evet. hem de fıkıhta, padişahlara mektup yazmış hayatını tehlikeye atarak. Çünkü, evet. padişaha mektup yazmak dediğim gibi kolay değildir. Padişahın kafası kızar, alır seni içeriye. Nitekim İmam Rabbani Hazretleri bir 3 sene falan da
hapis
yatmış.
Evet.
Niye yatmış? İşte padişahları uyardığı için. Onların keyfini kaçırdığı için yani.
Evet.
Şimdi padişah bir şey yapıyor, padişah zulmettin diyorsun. Bunu böyle yapamazsın, Allah'ın emri bu değil diyorsun.
Evet.
Şimdi o yüzden biliyorsunuz en büyük cihat nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi var hadis-i şerifte. En büyük diyor cihat, zalim sultana hakkı söylemektir. Çünkü zalim sultan hakkı söylediğin zaman kelle gider.
Evet.
Gitme şeysi çok yüksektir ihtimali. O yüzden inşallah bir örnek alalım.
Bizim de aslında hanlar hanımız dinleyicilerimiz hocam. Biz de bu vasıtayla dinleyicilerimizi uyarıyoruz
yani,
değil mi hocam?
Sen de ne güzel şimdi iltifat ettin ama.
Yani
Sultanlar Sultanı.
Sultanlar Sultanı dinleyicilerimizi uyarıyoruz. Dikkatli olun.
Doğru. Yani
Allah'ın emirlerini yerine getirin.
Allah
yerine
olsun.
Geldiğinde haksızlıklara karşı mücadele edin. Size bir hakaret ediliyorsa, aşağılanıyorsanız siz o üründen almayın diye uyaralım yani.
Yani hakikaten, evet. Müslümanları yok sayan.
Evet, yok sayıyorlar açıkça.
Yani bir anlayış var reklamlarında falan. Diyeceksin kardeşim, sen bir hatırlıyorum işte çay reklamı yapıyorsun.
Evet.
Ha şu da var, Müslümanlar ne zaman böyle başörtülü tiplere koyuyorlar, onu da söyleyeyim. Böyle yani biraz komik durumdaki,
evet.
biraz daha böyle alt durumdaki filmlerde bile böyle. Yani kapıcı olmak haşa kötü bir meslek değil,
değil
herhalde,
değil.
Ama
evet.
böyle hani halkın hani çok yani az maaş olduğu için çok da tercih etmediği mesleklere,
evet.
Müslüman isimleri. Recep, Ramazan, Şaban,
evet.
onlar da biraz böyle hani isimleri aşağılamak istiyorlar.
O da bilinçli yapılan bir hareket.
Oo,
hocam şunu söylemekte sakınca görmüyorum. Maalesef, maalesef bu Şaban isminin bu kadar irrite bir hale gelmesine mevcut o malum filmlerin ortaya çıkmasında çok büyük etkisi var. Kesinlikle. Yani bu bilinçli yapılmıştır. Bu da çok büyük hakarettir bence. Yani buna da dikkat etmek lazım.
Mübarek ayımız var. Evet. Yani Ramazan ayı efendim bütün ayların sultanı.
Evet.
İşte Ramazan'ı ayını küçük düşürdüğümüz zaman, hı-hı, Ramazan ayı geldiği zaman yani şuur altında o çocuk, evet, o genç belki o kadar çok sevinemiyor yani. O yüzden hani, evet, ecdat, bizim örneğimiz olan büyük sufiler her türlü fedakarlığı yapmış. Canından, efendim malından vazgeçmiş.
Evet.
Kelle koltukta mektuplar yazmış. Hı-hı. Savaşa katılmış, uyarmış büyüklerini. Biz de şimdi yani bir tuşa dokunmak zor bir şey mi Allah aşkına? İki dakika akşama kadar WhatsApp'tan lüzumsuz,
evet,
mesajlar yazıp okuyoruz da. Bir belediye başkanımıza, bir efendim muhtarımıza, bir okul müdürümüze, evet, bir büyük firmanın efendim işte satış müdürüne, kardeşim bak bu reklamı yapmışsın ama yani ben alacaktım, almaktan vazgeçtim. Çünkü, evet, siz burada bu reklamı yaparken ben sizin ayakkabınızı, gazozunuzu, işte efendim arabanızı alacakken, hı-hı, kötü görüntü kullandığınız için vazgeçtim desek.
Evet.
Bunu 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi yaptığı zaman ne olur biliyor musun? O adam der ki ya demek ki bu memlekette Müslümanlar da yaşıyor. Ben bunları da ciddiye alayım.
Evet.
Bir dahaki reklamına dikkat eder en azından. O araba reklamını yaparken, o efendim deterjan reklamını yaparken, ne bileyim.
Evet.
Ya bir keresinde de bir kapalı mütesettir insan reklamı yapın. Yani bu çamaşırı yıkayanlar, hı hı, bütün annelerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız, yani biz ayrım yapmıyoruz kesinlikle.
%50'si öyleyse %50'si böyle. Siz
niye ayrım yapmıyoruz kesinlikle?
Ayrım
bu da olsun.
Tamam, evet.
Bu da olsun yani. Niye bir kesim insanları tamamen yok sayıyorsunuz? Bütün filmlerimizde yok sayıyorsunuz.
Evet, art niyetli oldukları
yani şimdi için filmlerimize baktığınız zaman Türkiye'deki dizilere falan filan, İnsan der ki yani bu filmler İngilizce olsaydı İngiltere der.
Hı hı.
Almanca olsaydı Almanya derdik. Hiç, evet, yani bizim kültürümüzü hatırlatacak şeyler var elhamdülillah. Son zaman çoğaldı ama,
evet,
yine kasten yani buna şey diyorlar değil mi? Orantılı temsil.
Evet.
Mesela diyor ki İngiliz, bir memleketimde diyor İngiltere'de %5 Pakistan, Hindistan nüfusu var. Ben diyor polis gücüme %5 Pakistan'ı alırım.
Evet.
Onlar da kendi, inanın şu anda gidin Londra Havalimanı'nda o kadar çok kapalı polis görürsünüz ki inanamazsınız.
Evet.
Yani efendim yani adamlar orantılı temsil diyorlar buna. Yani %30 işte Hristiyan varsa ben diyor filmlerde veya devlet idaresinde veya bilmem nerede %30 onlara öncelik veririm.
Evet.
Ve bunu doldurmak için buna pozitif ayrımcılık da diyorlar. Pozitif ayrımcılık da yapıyor adam.
Evet.
Diyelim ki Müslümanlar yeterince başvurmasa bile polise.
Teşvik ediyorsun.
Gidip gidiyor polis, yani Müslüman mahallelerde ben çok gördüm bunu. Gelin polis gücümüze katılın. Sizin de bak bu ülkede vatandaşlığınız var. Pakistan mahallesine Pakistan'ın polisi gönderelim ki.
Evet.
Daha bir güzel hani anlaşma ve uyuşma olsun falan, evet, diye bunu yapıyorlar. Biz niye yapmayalım?
Niye yapmayalım?
Diye düşünüyorum. Evet.
Peki hocam. Bu devirde yoksullarla zenginler arasında sevgi köprüsü kurulmasının çok zor olduğu konumuz bu.
Evet, çok ilginç bir konu. Vallahi dehşet bir konu.
Zenginlerle
yani
yoksullar.
Tasavvufun da belki sağlamaya çalıştığı denge. Hani bugün bütün işte demokrasiler, işte sosyal paylaşım falan, efendim servetin adil paylaşımı, bölüşümü.
Evet.
Bütün bunlar, çünkü Allah hepimizi eşit yaratmış. Bütün Müslümanlar, bütün insanlık. Adem Aleyhisselam ve Havva anamızın çocuklarıyız. Bu dünyaya hiç kimse bir üstünlükle gelmiyor. Hani Allah katında İslam'da daha bu fazla öne çıkmış. Yani diğer hadi dinlerde mesela Hindistan'da, Hinduizm'de kast sistemi var efendim. Paryalar var, bilmem din adamları var, tüccarlar var. Hepsinin değişik, yani hiçbir zaman aşamayacağı bariyerler var.
Hı hı.
İslam'da bu yok. Estağfirullah. Nasıl ayet-i kerime? İnne ekremekum indallahi etkakum. İslamiyet'te en üstün insan takvalı insandır. Hadiste de geçiyor, pek çok hadislerde. Siyahın beyaza, Arap'ın aceme, acemin Türk, hiçbir üstünlüğü yoktur. Tek üstünlük vardır, takvadır. Şimdi önceleri tabii bu üstünlük daha çok tabii ırk, aile, efendim işte aile şerefi falan. Bunlar çok şeye gelirdi. Falanca insan paşa çocuğu, filanca insan bilmem işte ulemadan, falancanın şeyi bu kraliyet ailesinden, hı-hı, tamam mı, saltanattan. Buna göre insanlara payeler verilirdi. Tabii biz bunları, İslamiyet bunları ikinci plana atıyor. Din kardeşliğini öne çıkarıyor. Efendim takvayı öne çıkarıyor. Bugün materyalist bir dönemde yaşıyoruz Numan Bey kardeşim. Hı hı. Yani tamamen materyalist. Bütün dünyada hızlı bir materyalizm. Maddileşme, çok para kazanma, kariyer yapma, iyi meslek elde etme. Maalesef Müslümanlar arasında dahi herkes parasına göre, arabasına göre, kariyerine göre bir sınıf atlıyor. Biliyorsunuz mescitte muhterem dinleyicilerimiz yer tutmak dahi mekruhtur.
Yer tutmak.
Mescide gireceksin kardeşim. Sen de diğer Müslümanlar gibi bir Müslümansın. Nerede yer buldun safa duracaksın. Ben efendim işte bu adam köle. Ön safa duramaz. Ben hürüm. Ya ben işte zenginim. Ben efendim bilmem işte binbaşıyım, albayım, profesörüm. Ben öğretmenim. İşte ben hiçbir şey sökmez. Yer ayıramasın. Ya bu saf atıyorum işte üniversite profesörler bu safta dursun. Arkasında doçentler, arkasında öğrenciler. Veya işte binbaşılar önde, yüzbaşılar arkada. Veya ne bileyim işte zenginler sağda, fakirler solda. Hani birbirlerine dokunup da olur ya, fakir adam üstü başı kokuyor olabilir. Var mı dinimizde böyle bir şey? Zaten bu biliyorsunuz saf sistem, hakikaten yani ilginç bir sistem. Nerede boşluk varsa oraya hemencecik safa duruyorsunuz. Yanındaki kim acaba, bu adam kimdir falan deme hakkınızda
yok.
Yani ben şurada oturacağım devamlı deme hakkınızda yok. Şimdi bugün özellikle materyalizm, bu maddecilik çok ön plana çıktığı için artık insanlar, yani camisini tabii ayıramıyoruz. Böyle bir Allah'tan ki camilerde peygamberimizin örneği çok efendim yüksek olduğu için. Ama mesela ne yapıyoruz? Atıyorum yani böyle evlerimizi, mahallelerimizi. Ya evvelden bir yerde köşk olur, karşısında gecekondu olur. Köşkten gecekonduya devamlı şey gider.
Yemek gider.
Yemek gider, yardım gider. Çünkü gözün önünde. Yan tarafta bir yetim vardır, yetim evi. Hı hı. Şehit evi. Ya şimdi öyle bir hale geldik ki, bu gökdelenlerin yapılmasıyla beraber işte en efendim ucuz daire bir gökdelende şu kadar milyon lira. E tabii hiç fakir görmüyorsun tabii. Arabana biniyorsun, işine gidiyorsun, işinden evine geliyorsun. Dünya toz pembe. Bilmem 30. kattan 20. kattan dünyayı seyrediyorsun.
Evet.
Ama belki birkaç arka mahallede, yani bu sosyal denge bayağı bozuldu. Aslında çok kafa yormamız lazım. Sosyologlar, psikologlar, ilahiyatçılar bir araya gelip acaba bu şehirlerimizi nasıl düzenleriz? Evvelden mesela böyle bir ayrım yoktu. Fakir zengin evine rahat girer, komşuluk yapar. Zengin fakirin evine çok rahat gider, komşuluk yapardı.
Evet.
Şimdi böyle bir şey mümkün mü Nurhan Bey?
Hocam bu aradaki uçurum dediniz de bir keresinde yurt dışında bir otelde denk gelmiştim. Çok lüks bir otel. Belki 6 yıldızlı diyebileceğimiz, yani dünyadaki en lüks otel 7 yıldızlı ama bu neredeyse 6 yıldızlı bir otel. Maalesef de Dubai'de, yani düşünün. Bu otelin hemen arka tarafında şöyle yani küçük bir cam var. Zaten o camı açma gafletinde bulundum. Perdeyi aralama gafletinde bulundum. Şimdi otel o kadar lüks, o kadar lüks, o kadar lüks ki arkasını açtığınızda şok oldum. Yani arka tarafı komple gecekondu. Böyle şey, tamamen fakir insanların, çok zelil insanların, böyle bildiğiniz giyecek bir elbisesi bile olmayan insanların olduğu bir yer gibiydi. Böyle çöplük mezbahane gibi tarzı
İşin,
bir yerde.
Çok acıdır.
Evet.
Bu tür uçurumları daha çok, evet, İstanbul ülkelerinde görüyoruz.
Maalesef.
Yani
maalesef
bugün
hocam.
Ben çok ülke gezdim. Allah nasip etti. Doğudan batısına kadar çok ülke gezdim. Hı hı. Batı'da diyor ki adam mesela asgari şu bir insan şu parayı kazanmalı.
Evet.
Özgüven vermiş vatandaşına. Hı hı. İnanın. İşçi bakıyorsunuz fabrikasına Mercedes arabasıyla gidiyor. Hı hı. Fabrikanın patronu bisiklet binerek geliyor. Niye? Hı. Böyle bir şey sağlamışlar. Halbuki bu İslam'a daha çok yakışır.
Değil mi?
Ömer Efendimiz döneminde Mısır valisinin çocuğu bir at yarışında yeniliyor. Bir tokat atıyor. Kendisini yenen. O da Hristiyanmış hatta. Hı. Ömer Efendimiz'in mektubu var. Siz diyor anasından hür tüven çocukları, insanları köleleştirmek için mi o vazifeye geldiniz? Bizim vazifemiz herkesi özgürleştirmek.
Evet.
Şimdi yani çok acıdır. İslam'da zekat müessesesi var. Hatta
var.
Bir hadis-i şerif hatırlatacağım size. Bak tam buraya uygun bu şimdi. Hı hı. En kötü velime. En kötü düğün yemeği.
Hı
hı. Sadece zenginlerin çağrılıp da ya, fakirlerin işte çağrılmadığı yemektir. Evet. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ey ümmetim diyor. Zenginlik fakirlik imtihandır. Allah-u Teala kimisini zengin, kimisini fakir yaratır. Bu insanın elinde olan bir şey değildir.
Hı hı.
Ama elimizde olan bir şey var. Ben fakir kardeşimi, muhacir kardeşimi, göçmen kardeşimi o masaya oturtacağım. Yani olaysa varlıklıdır ama liste yapacaksın. Kardeşim ben işte çağırmışım 500 kişi davetime.
Evet.
Büyük böyle şimdi değil mi? Davetiye siz de giremiyorsunuz,
evet,
falan
evet,
filan.
Evet, evet.
Ya acaba ben bu düğüne kimleri çağırdım? Yani nerede böyle büyük, zengin, varlıklı, efendim işte makam sahibi insanları çağırdım. Mahallenin garibanı var, mescide gelen belki fakirler var.
Evet.
Onlar gidip özel arayacağım. Niye? Arayacağım ki arada bir şey oluşmasın, uçurum. Hayrettin Karaman hocamızın bir yazısı vardı birkaç sene önce, bir Ramazan ayında yazmıştı.
Evet.
1950'li 60'lı yıllarda diyor, ben Erenköy'de vaizdim. O zaman diyor o Topbaş ailesinin büyükleri, hı, evlerinde iftar verirlerdi. İsrafa değil, otelde değil. Otelde verirsin işte kişi başına 50-100 lira. Evet. Öyle değil. Yemek evde pişiyor. Fakir fukara evine çağırıyorsun. Onlara iftar, bir gün diyor faytoncular çağrılırdı. Hı. Orada hani evvelden biliyorsunuz taksiler yoktu, fayton vardı. Hani faytoncuların demek ki böyle durakları falan var. İşte bu akşam iftar yemeğine falanca köşke konağa davetlisiniz. Ya ilginç, yani o faytoncu işte toplumun alt kesiminde bir insan. O adamı çağırıyorsunuz, evinizin en güzel salonunu alıyorsunuz. Ev sahibi şahsen hizmet ediyor. Ondan sonra çıkarken de onlara diş kirası verilir idi. Hmm. Şimdi böyle bir toplumda faytoncu, taksici, bir gün kapıcılar çağrılır. Bir gün fakirler çağrılır, bir gün hafızlar çağrılır, talebeler çağrılır. Şimdi böyle bir yerde halkın arasında uçurum olur mu?
Olmaz.
Olmaz. Adam senin malını, senin arabanı da korur.
Göz de dikmez
senin
yani.
Senin köşkünde evet, korur.
Korur.
Ya bu adam der, hayırlı bir insan.
Ya bu köşk evine, ayaktaysa ben de yemek yiyorum.
Bu adam der, beni evine yemeğe çağırıyor der. Bu adam iyi bir insan der. Şimdi duvarlarımız yükseliyor, sitelerin duvarları yükseliyor. Aman bu siteye yani efendim kimse girmesin, hı, yabancı girmesin, fakir girmesin. Böyle etrafımıza duvar örerek maalesef, bak İmam Rabbani bunu ta o zaman söylemiş. 400 evet, sene önce söylemiş. Bugün durum çok daha vahim.
Evet.
Onu da söyleyeyim yani. Hatta Müslüman cami arasında bile Allah'tan ki Sufi kesimlerde elhamdülillah bir şansımız var bizim. Hı hı. Bu sohbetler vesilesiyle Numan Bey, hı hı, evlerimiz Allah'tan ki bu Nakşilik'te ve diğer bazı tarikatlarda, efendim pek çok tarikatta sohbet gibi bir vecibe olduğu için,
evet,
o vesileyle insanlar birbirlerini evlerine çağırıyorlar elhamdülillah.
Gerçekten
oradan bir güzellik oluyor. Yani evet, herkes birbirinin yaşadığı yeri görüyor falan. Hı hı. Gidip gelme oluyor. Bir muhabbet doğuyor şeye. Hani bizde bir söz vardır. Gönülden, şey, gözden ırak olan.
Gönülden de ırak.
Aynen olur, öyle.
Evet.
Bir dostunuzla her zaman görüşürseniz
çok doğru,
dostluk olur. Evet. Ama bir kesimi ihmal ederseniz o kesim sizden artık gönlünüzde yer almaz.
Evet.
Mesela patrondur, işçisiyle böyle bir muhabbet yoksa hiçbir masayı o paylaşmamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kölelerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Yani bu adam köle.
Evet.
Hani kölelerin şey hakkı bile yok icabında. Öldürüldüğü zaman kısası bile yok yerine göre yani. Bir hakkı yok yani o toplumda.
Evet.
Keyfine kölesini öldüren tipler var o zamanlar yani Arap toplumunda.
Ya.
Adam zevk için köle alıp öldürüyor. Böyle bir cezası yok İslam öncesinde. Peygamber Efendimiz bu İslam öncesinden gelen kültüre rağmen, hatta ne dedi ilk şeyler? Yani ilk Mekke müşriklerinin İslam'dan kaçmalarının, İslam'a girmemelerinin en büyük sebebi neydi biliyor musunuz?
Köleler.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sınıf arasındaki farkı kaldırması.
Evet.
Yani köle yani Müslüman oluyor, benimle eşit ha diyor adam Ebu Cehil. Nasıl olur diyor ya, bu benim kölem, ben bunu düne kadar dövüyordum, idam ediyordum, öldürüyordum. Aynı sofraya dediler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz dediler yani seninle görüşelim, yani yanına gelelim, Müslüman da oluruz belki. Ama dediler biz gelmişken bu yanına böyle bu ayak takımını, fakir fukara, üstü başı dağınık, köleleri, siyahileri yanına uzaklaştır.
Ha, en azından biz geldiğimizde.
Ha, bu ya, yüzden biliyorsunuz Abese suresi geldi.
Evet.
Peygamberimize büyük bir uyarı. Yani dedi ki ey peygamber, sen nereden biliyorsun yani bunların tezkiye olacağını, İslam'a gireceğini, bunun da istifade etmeyeceğini. Estağfirullah. Abese ve tevella en ca'ehul a'me.
Evet.
Ama geldi diye yüzün ekşidi. Sakın böyle yapma dedi. O yüzden muhterem kardeşlerimiz, bu hususta çok dikkatli olalım. Bir insan evimize hizmet edebilir. Biz de ona patronluk yapıyor olabiliriz. Bu bizim din kardeşimizdir.
Evet.
Yediğimizden yedirelim. Giydiğimizden, tabi bu ne demektir? O insanın her türlü derdiyle ilgilenmek demektir.
Evet.
Bu güzel bir şey esasında. Nitekim bizim ecdadımız hep böyle yapmış. Bugün nedense maalesef dünyadaki büyük materyalizm rüzgarı tabi ister istemez bizi de etkiliyor. Televizyonda bu görüyoruz, gazetede okuyoruz falan. Sonra bir bakıyorsunuz ki Müslümanlar böyle lüks tüketime merak salmaya başlıyorlar. Ondan sonra efendim büyük arabalar, büyük evler, Bunlar haram değil. İmam Rabbani bak başka fetvasına diyor ki zekatını verdi mi, helaldan kazandı mı kimseye bir şey diyemeyiz diyor.
Evet.
Ama genelde de işte zekat tam verilemiyor o zaman. Lüks tüketmeye başlayınca zekat vermek zor gelmeye başlıyor mesela. Tabii.
Evet.
Ondan sonra dışlamaya başlıyoruz. Gönlümüzün duvarları yükseliyor. Gönlümüz daralıyor. Evlerimiz genişliyor.
Evet.
Gönlümüz daralıyor. Eskiden evveler gecekonda yaşardı insanlar. Yani herkesi misafir ederdi evine. Haber bile verilmezdi. Şimdi bakıyorsun her gün 50 misafir ağırlayacak bir adam. Bir sene geçiyor belki mesela. Bir adam çağırmıyor evine. Ya çağırsa da Allah için çağırmıyor yani.
Evet.
Böyle üst seviyede insanlar çağırıyor falan filan da. Hani gel şu mahallenin bir komşularını çağırayım şeysi.
Evet.
Oluşmuyor. O yüzden İmam Rabbani çok dehşet bir şey burada şey yapmış. İmam Gazali bunu çok güzel açıklamış. Bence en güzel açıklanan birisi İmam Gazali. Diyor ki ey Müslüman diyor. İmam Gazali.
Evet.
Çok varlıklı olabilirsin. Ama diyor haftada bir gün diyor. Sofraya diyor bir tas su koyun. Bir tane ekmek. Deyin ki ey ev ahalisi bugün yemeğimiz bu. Ki diyor insanlar evdeki ev ahalisi 3 çeşit 5 çeşit yemeğin farz olmadığını fark etsin.
Evet.
Şimdi mesela biz diyelim ki hanım eve gitsek bize bir tas su koysun önümüze bir de ekmek koysa kızıyoruz. Ya böyle şey mi olur? Yani nerede çorba, nerede tatlı, nerede pilav? Bir sürü yemek istiyoruz ya. Ne kadar bu had bilmezlik. Ekmek kendi başına bir nimet değil mi? Su kendi başına büyük bir nimet değil. Ha, bunu yapın ki diyor. Varlıklı olabilirsiniz. Dolabınızda her şey olabilir. O alışkanlığı kaybetmeyin. Çünkü belki yan komşun ekmek ve suyla idare ediyor. Ha, sen de bunu yaptığın zaman psikolojik olarak eşitleniyorsunuz ya. Bu eşitlenme hatta orucun hikmetlerinden bir tanesi de bu. Dese ki bir zengin, ya ben çok varlıklıyım. Her gün 10.000 TL vereyim fidye de sağlığım yerine ben oruç tutmayayım da 100 tane fakiri doyurayım. Olmaz. Oruç tutacaksın ki, yani bir hikmeti bu, sırf bu değil ama aç insanın farkına varacaksın.
Tabii ki.
Onun halini anlayacaksın. O yüzden bu ben bütün kardeşlerimize, bütün dinleyenlerimize, hatta önce kendime şey yapıyorum. Yani aman sakın ha, insanları sınıflandırarak bu kardeşimiz falanca memleketten.
Evet.
Bu fakir fukara, bununla fazla muhabbete gerek yok gibi takvayı dışlayan. Allah diyor ki takvayı öne koy.
Evet.
Ben sana dost olacaksam benim ölçüm takva olmalı. Numan Bey takvalı salona yaklaşmak istemem lazım. Çünkü zarar gelmez, fayda gelir.
Evet.
Şerli bir insansa bir dost, bir insan uzaklaşmamız lazım. Velev ki çok varlıklı olsun.
Evet.
O varlığın da seni satın alır, sana zarar verir. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım.
Evet.
Sakın böyle yani komşumuza efendim işte iş arkadaşımıza ne bileyim yolda gördüğümüz bir vatandaşa. Şimdi mesela esnafsınız. Üstü başı gariban birisi gelince dükkana hemşerim niye baktın diyor adam değil mi? Ama daha düzgün bir insan geldiği zaman buyurun beyefendi diyor. Buyurun hanımefendi diyor. Buna hanımefendi beyefendi diyorsun.
Evet.
Ona hemşerim diyorsun. Hani yani tabii kullandığın hemşerim kelimesi kötü değil ama onu o manada söylüyorsun yani. Bu da Allah katında yarın ahirette önümüze öyle günahlar çıkacak ki ya Rabbi nereden geldi bu günah? Bir Müslüman kardeşini tahkir ettin işte. Bakışınla, kullandığın seçtiğin kelimelerle. Selamun aleyküm dedi, selamını almadın. Yarım ağızla aldın. Başka biri selam verdi. O aleyküm selam dedin, kucağını açtın falan. Ona yaptığın hareket sırf dünyalık içindi. Buna yaptığın şey de sırf dünyalıktan dolayı. Bu adamdan bana ne fayda gelecek canım? Akmaz kokmaz garibanın birisi dedin.
Evet.
Oradan da işte günah aldın. Ahirette bunlar karşımıza çıkacak. Yani ahiret işi ilginç, geçen bir yerde okuyordum. Bir Allah dostu vefat etmiş. Demişler efendim nasıl oldu durumun? Tabi bunlar menkıbedir yani.
Yani topluma alakalı, belki insanlara mesaj
ders
vermek için.
Ders vermek için. Yoksa bir adamın kıyametinde nasıl olduğunu bilemeyiz.
Evet, yani günümüzde Allah de bilir. Kişisel gelişim hikayelerini hep söylüyor.
Şöyle diyor.
Mesaj vermek için.
Ya çok iş yaptım da diyor. Biliyor musunuz nereden ecir aldım? Nereden diyorlar? Bir gün diyor evvelden tabi divitli mürekkepli kalemler vardı
hokka.
Böyle. Hokkadan. Ya diyor bir tane sinek kondu kalemin ucuna. Herhalde de mürekkepten içiyor muydu, ne yapıyorsa artık. Sinek mürekkep içer bilemem ama.
Evet.
Hayvancağız rahatsız olmasın diye kalemi kımıldatmadım. O da ihtiyacını gördü. Hı hı. Oradan işte mürekkep mi içti, su mu içti, ne içtiyse. Hı hı. Ondan sonracığıma ondan diyor çok büyük ecir aldım diyor. Evet. Yani icabında Allah'ın bir mahlukatı gelişti. Meşhur hadis de biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Yani
evet.
O
köpek,
kötü bir kadın bir köpeğe su verdiği cennete gidiyor. Namazlı abdestli başka bir kadın da
eziyet
kedisine aç bıraktığı için, öldürdüğü için de cehenneme gidiyor.
Allah
razı. Yani Allah katındaki amellerin biz ne olduğunu bilemeyiz. Bir Müslüman kardeşimizi tahkir ettiğimiz zaman Allah-u Teala'nın gadabını mı veya bir Müslümana saygılı davrandığımız zaman Olur ki en alt takımdan bir şey daha hikaye edeyim, bundan sonra devam edeceğim.
Evet hocam.
Ali Efendimiz bir gün kölesini çağırıyor, hizmetçisini çağırıyor. Birkaç kere sesleniyor, tık yok.
Evet.
Yoksa yanına gidiyor ya diyor, falanca seni çağırdık duymadı mı? Duydum diyor. Niye gelmedin? Vallahi diyor, senin diyor bana ceza vermeyeceğine o da eminim ki diyor. Hmm. Tembellik yaptım, gelmedim diyor. Adam çok açık sözlüymüş.
Evet.
Yani Ali Efendimiz'in güzel ahlakına bakın. Ey köle, seni azat ettim diyor. Hoşuna gidiyor yani. Senin öfkenden diyor eminim diyor. Bir Müslüman kölesine bile öfkelenmez.
Evet.
Nefsi için. Biraz işi eksik yapmıştır, olabilir. Biraz çorbanın tuzunu az katmıştır, olabilir. Vay bağırayım çağırayım, bu ne biçim iş, bu ne biçim işçilik. Yok yani dinimizde. Evet. Bunlar çok önemli. İşte İslamiyet belki diğer dinlerden farkı. Mesela ben çok ülkede gezdim. Diğer ülkelerde böyle değişik sınıflar var. İngiltere'de var, Almanya'da var. Elhamdülillah İslam ülkesinde evet. Bunu görmedim yani. İslam'ın büyük bir zenginliği bu.
Ya bizim ülkemizde de belki onun tabirleri
yavaş
işte
yavaş yani,
aristokrat, burjuva tarzı da tabirler girmiş ama bizde öyle tabii sınıflandırmalar yok sonuçta.
Yani çok zengin bir varlıklı bir insanın toplumun en fakir insanıyla oturup iftar sofrasını paylaştığını gördüm ben bu memlekette elhamdülillah. Evet. Camiamızda, çevremizde
ya büyük bir kazanç. Öyle de olması lazım hocam.
Normalde budur. Peygamber evet. Efendimizin yaptığı da budur. Eğer bizim örneğimiz peygamberimizse evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimle beraber daha çok? Ashab-ı Suffe'yle. Evet. Hatta estağfirullah bile vasbir nefseke ma'alledin yed'une rabbuhum bil gadati vel aşi yuridun veçeh ve la ta'udu aynake anhum turidu zinatel hayati dünya diyor Rabbimiz. Sen diyor o garibanlarla Allah'a sabah akşam evet. Dua eden zikirle, fikirle, tefekkürle meşgul olup da Rabbin rızası peşinde koşan garibanlarla beraber sabret. Sakın ha dünyayı isteyerek onlardan yüzünü dahi başka tarafa çevirme.
Evet.
Bir gün iki tane şeyhle müridi gidiyormuş. Güzel bir bina görmüşler. Mürit tabii şöyle baka kalmış falan. Hemen şeyh efendi kafasını çevirmiş. Oğlum demiş, zaten bu adam demiş bu binayı senin gibi saflar dik dik baksın diye yaptı demiş. Yani niye ona bakarak bakışını israf ediyorsun ki? Güzel bir ev gördün. Evet. Allah mübarek eylesin sahibine. Niye gönlünü meşgul etsin ki? O yüzden bu sınıf farkı elhamdülillah bizde olmamıştır. Zekattan, infaktan, fitreden bize çünkü çok fakirle zengin alışveriş yapmak zorundadır.
Evet.
Ramazan ayı geldi şimdi. Numan Bey 3 kişisiniz. Ben de 4 kişiyim.
Evet.
Ne yapacağız? Fakire vereceksin. Evet. Arayacaksın fakiri. Evet. Ben efendim verdim birine. Adam da tam olmaz. Bulamadıysa fakiri. İşte üzerinde fitre hakkı kaldı. Zekat. Tahri şart değil mi? Tahri.
Evet.
Ya araştıracaksın. Bulacaksın. Bulamazsan vebaldesin. O yüzden aç uyuyan komşuyu bulmak zorundasın zaten. Eğer iyi bir Müslümansan. Bu da elhamdülillah nispeten bu sınıf farkını aramızda kaldırsa da tabii belki gönlümüzde oluyor bu.
Evet.
Bariyerler.
Evet.
Zekatını veriyor ama işte çay kahve içmek istemiyor mesela. Bunlardan uzak durmaya çalışacağım. Önce kendimize diyoruz Numan Bey kardeşim.
Evet.
Tamam bak sen de şimdi mesela kurumsal iletişimdesin.
Evet.
Sakın ha yani bu adam işte çok Hüdayi mezunu ama şu statüde ona gidelim ama falanca ayağımıza çağıralım. Gidiyorsan hepsini ziyarete git.
Evet.
Çağırıyorsan hepsini ayağına çağır. Yani dikkat etmekte fayda var.
Evet. Şimdi siz de bize şey yaptınız hocam. Hemen mektup göndermiş
kurumsal oldunuz. Kurumsal iletişime bir
mesaj göndermiş oldunuz. Mesaj. Evet, evet inşallah hocam. Tabii ki önemli, güzel bir mesaj. Yani aslında maalesef şöyle oluyor. Bir zengin, bir fakiri, bir yoksulu diyelim. Fakir demeyelim gerçi. Fakir farklı da yoksul daha farklı. Bir yoksulu evine çağırdığında genellikle sevinen taraf yoksul oluyor. Halbuki bence zengine sevilmesi gerekiyor.
Kesinlikle.
Değil mi?
Yani çünkü sen ikramda bulundun.
Evet.
Hatta burada bir şunu söyleyeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar çok hürmet veriyor ki Ashab-ı Suffe'ye. Yani herkesi seviyor. Ensarı seviyor. Muhaciri seviyor. Ama vaktini Ashab-ı Suffe'yle harcıyor. Tabii onları öğretmen de aynı zamanda yapmış.
Evet.
O yüzden hani bazen varlık adama ayak bağı olur. Varlı olmayan adam daha rahat İslam'a hizmet eder.
Evet.
Bizim ölçümüz takva olsun. Ha, fakir de olur, zengin de olur. Yani zenginlere de haksızlık yapmayalım.
Evet.
Adama Allah vermiş helalinden kardeşim. Adama ne düşmanı? Yani dinimizde böyle komünizmde olduğu gibi, sosyalizmde olduğu gibi varlık sahipler düşmanlık da yok. Bu da bir haksızlık. Güzel bir insan. Yani bizim ecdadımızdan, yakın tarihimizden mesela işte geçenlerde bu Fahri Kığla
evet,
Allah dostum
evet,
hayatını
evet.
Dinledik değil mi?
Evet.
Yani varlıklı insan ama bütün ömrünü hafızlara adamış. Bütün varlığını, gelirlerini onlara adamış. Şimdi sen bu insana nasıl el öpülmez yani? Nasıl arkasında hayır dua edilmez değil mi?
Tabii ki.
Haksızlık yapmayalım.
Evet.
Ama herkes de dengeli olsun. Yani hani biz bazen elimiz olmayınca olanlara kızıyoruz ya. İşte diyelim elimizde güzel bir araba yok. Olanlara kızıyoruz ama sonra o araba elimize geçince söylediğimiz sözleri unutuyoruz.
Evet.
Dikkatli olalım. Yani kimseye ön yargılı olmayalım. Ne fakire ne zengine.
Evet.
Helalından kazanmıştır, saygımız vardır. Diğeri de Allah öyle takdir etmiştir. Az vermiştir rızkını. Ona da
ya bir imtihan gözüyle bakabilmek lazım hocam.
Ecdadımız, Peygamber Efendimiz kölenin bile hakkını korurken nerede kaldı din kardeşimiz?
Evet. Hocam günümüzde aslında fakir, yoksullukla zenginlik arasındaki uçurum o kadar kısa ki. Mesela bakıyorsunuz bir insan bir yıl önce milyar dolarlar kazanıyor. Ama yapmış olduğu hatalı bir tercih sebebiyle birdenbire iflas ediyor ve fakir duruma düşüyor. Yani varlık artık somut bir paraya dayalı değil, soyut yatırımlara dayandığı için bir insanın çok zengin olmasıyla çok fakir olması arasında çok da fark yok.
Yani şu da var, normalde evet. Müslümanlar genel gelir bu tür şeye pek düşmez, onu da söyleyeyim. Yani o sizin dediğiniz biraz modern ekonomide evet. Çok oluyor. İşte evet. Borsaya giriyor, hepsini
evet,
kaybediyor.
Hepsini kaybediyor.
Allah'ın izniyle Müslümanlar, Allah'ın izniyle diyorum bak, evet. Böyle büyük şeye düşmez. Niye?
Evet.
Çünkü dinimizde faizle kredi almak yasak.
Evet.
Yani benim bir mağazam var, ikinci mağaza açacağım.
Evet, doyumsuz, birinciyi de kaybediyor sonra.
De ki gel Numan Bey kardeşim, sende para varsa getir. Ben de bu işi biliyorum, ortak olalım. İslam ekonomisi aslında uygulasak var ya, dinimiz büyük bir rahmet bizim için. Böyle ani, şu kumar yasak.
Evet.
Benim şimdi şurada param var, bir kumar oynasam belki ertesi gün hepsini kaybedeceğim.
Evet.
İslam buna izin vermiyor. Tüccara da izin vermiyor.
Yani riske de izin.
Tabii,
riski
tabii. Yani şey yapmaya da izin alın teri, yani. Alın terini kazanan insan hemen bir anda yükselmez. Bir anda düşmez.
Düşmez.
Orası da var evet. Yani. Hani nadir de tabii yangın evet. Gelir. Allah'ın afetleri evet. Diyecek bir şeyimiz evet. Yok. Deprem olur. Hani bu Adapazarı depreminde.
Evet, evet.
İşte bir adam demiş ki sabah kalkmış. Ya demiş dün akşam işte 10 katlı apartmanım vardı.
Aha.
Bu akşam ekmek kuyruğundayım.
Ya.
Apartman yerle bir olmuş. Belki evet. Çoluğu çocuğu da vefat etmiş.
Evet.
Adamcağızda bir vakfı, Merkürdayı Vakfı'nın açtığı bir efendim evet. Çorba kazanının başına... Ekmek alacağım, bir tas sıcak çorba içeceğim diye sıraya girmiş. Daha evet. Dün belki hizmetçisi vardı, şoförü evet, vardı evet. Falan falan.
Evet. Hepsi yok oldu.
Ona diyecek bir şeyim yok ama genelde evet. Allah bizi öyle koruyor ki.
Evet.
Yani böyle aşırı ani inişlere ve çıkışlara İslamiyet pek müsaade etmiyor.
İbret de almak gerekiyor ama aslında tabii. Unutmamak deniyor ya. Belki diyelim ki geçmişinde hani doğuştan zengin olan çok az insan vardır. Yani zengin olanlara baktınız özellikle Müslüman zenginler öyle çalışarak çırpınarak zengin olmuştur. Yani fakirlikleri de yaşamışlardır. Onların aslını unutmaması gerekiyor. Yani ben de bir zamanlar fakirdim. O yüzden
zaten
fakirlere de yardımcı olmam lazım. Zaten
İmam Rabbani biz tasavvufu gerçek manada yaşasak havaya giremeyiz kesinlikle.
Evet.
Yani dindarlığın ve tasavvufun diyor bir ölçüsü de hayatımızdaki mübahları olabildiğince azaltmak. Mübah, mübahtır yani.
Evet.
Ben her öğün kebap yesem belki haram değildir ama mübahtır, azaltmam lazım.
Evet.
Efendim çok güzel bir arabaya binmek mübahtır.
Hı hı.
Helalından kazanmışsın ama ne kadar iktisatlı davranabilirsen o aldığın vasıtada falanca milyon dolara yarış arabası aldım diyor adam. Koymuş evet. Garaja işte haftada bir kere sürat yapacak.
Ya, mübah mı hocam?
Ya
bence biraz
daha. Valla çok tehlikeli yani israf.
İsrafa giriyor hocam Allah korusun.
İsraf hani mübah bile olsa diyelim ki.
Evet.
Yani adam ben hocam binek arabası olarak aldım diyor tamam mı? Yani diyor ki işte Arap atlarda biniliyordu ya evvelden.
Evet.
Benim arabatım da bu Porsche arabam diyor.
Evet.
Ya gerçi Allah hesabını vereceksin.
Günümüzdeki
yani.
Arap atlarında hocam geçen bir yerde 500 bin dolar bir Arap atına para veren insan var. Hem de at yarışı için. Bu mübah olmuyor herhalde. Bu direkt günah.
Vallahi
at
işte,
israf.
İşler
yani
tehlikeli.
Kendini bile bile tehlikeye atmış oluyor insanlar.
Sufiler için haramdır.
Evet.
Başkası değil için bak, helal olan onu da
evet.
Söyleyeyim.
Evet.
Sufi demek harama düşerim diye bak şüpheli demiyorum.
Hımm.
Helaldan bile vazgeçen adamdır.
Ya
işte helal. Ama ben sufiyim diyorsun ya. İşte atıyorum pazartesi, perşembe oruç tutayım diyorsun.
Evet.
Yani mecbur değilsin tutmaya
değilsin.
Ama.
Evet.
Ya diyorsun peygamberimiz tutmuş. Başkasına şeydir ama. Çünkü sufi, onu da söyleyeyim yanlış anlaşılmasın burada.
Evet.
Niye bize farz gibi? Şimdi bir artist değil mi? Şeyde zinde kalmak durumunda. Onun için dünyanın parasını da harcıyor. Fit olayım işte efendim, zayıf olayım diye. Çünkü en mükemmelin peşinde. Sufi de en mükemmelin peşinde olduğu için başkasına efendim sünnet olan bize farz gibidir diyorum bak farzdır demiyorum. Başkasına mübah olan da bize haram gibidir.
Gibidir.
Heh, gibidir. Çünkü sen en iyi şeye ya sen diyorsun ben bu tıp fakültesinin birinci olacak bitireceğim. Dünyanın en iyi doktoru olacağım ama
evet.
Hiç kitap okumayayım, ders çalışmayayım. Sen bunu diyorsan kardeşim böyle hedef koyduysa kendine sana gece uykusuz kalmak farzdır. Diğer der ki kardeşim ben şu diplomayı alayım. 50 ile geçeyim. Hani evvelden 100 üzerine 50 alınca.
Evet.
İşte 51 alayım da bana üstü lazım değil derse o adam uyuyabilir.
Evet.
Sen diyorsun kardeşim ben öyle bir doktor olacağım ki, öyle bir mühendis olacağım ki üstüme başka birisi olmasın.
Ya.
O zaman sana gece çok fazla uyumak haramdır.
Evet.
Bu kabilden.
Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Programımızın sonuna geldik. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Hacıgan'la Mektuplar programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek, buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.